Ayrım 2, sayfa 24. Belgrad Tebriknameleri. Fetihname gönderilen görevliler fetih haber aldıktan sonra padişaha tebrikname adı verilen bir mektup gönderirlerdi. Dulkadir hakimi Şehsuvaroğlu Ali Bey, Belgrad'ın fethini kendine haber veren fetihnameye karşı padişaha aşağıdaki tebriknameyi göndermişti. Şu anda Allah'ın yardımı ve kudretiyle fetih ve talih güneşi zaferin doğuş yerinden doğup, duaların eziciliği ve sağlamlık ve saldırganlığınızın sadasına uğursuz Macar kafirleri direnemeyip yenilmiş ve perişan olmuşlardır. Ateş yağdıran, şimşek saçan toplar, ettikleri fesatları başlarına kakmış ve düşman avlayan tüfeklerin eserleri sonunda başlarına dokunmuş. Ne kalmaya güçleri ve ne de kaçmaya takatleri kalmıştır. Şüphesiz küfür ve şirk kalelerinin anahtarlarını teslim edip, mutluluğun dayandığı nokta olan cenapları da uğur ve talih, fetih ve büyüklükle yine mutlu başkentlerine, saltanat tahtına dönmüş. Bundan böyle alemin sığınağı padişah, Allah saltanatını daim etsin, bunun gibi gazalara yönelince umulur ki bu değersiz kulları da davet oluna. Ta ki itaat edilmesi vacip olan onurlu fermanı ile bizzat varıp sapkınların mahvedicisi, gazaların sultanının önünde, üzengisinin dibinde baş oynatıp ömrümüzün son demlerinde Yüce Allah şehitlik nasip ede. Beyt. Kişinin ömrü sona ere, iyisi odur ki gaza yolunda öle. Vallahi kalpten ve içten merhum babanız Sultan Selim Han'ın Allah'ın rahmeti ve bağışlaması üzerine olsun, canı gönülden samimi inançlısıydım. Sultanım Hazretlerinin de eski kuluyum. Her nereye emredersen yakınlarım, evlatlarım, bizzat kendim ve yanımdaki kullar ile dönüşüm yoktur. Benim etim, yağım rahmetlinin verdikleriyle meydana gelmiştir. Allah en iyi bilendir. O mutluluk sermayesi tarafından ortaya çıkan durumlar nedeniyle ayrılıkta kalıp dururuz. Ama her zaman alemi süslemekle sevinç veren, güneşi ve mutluluğa eş üzengisini öpmeyi gözlemekten bu kullarının hüzünlü kalbi bir an boş kalmamaktadır. Baki, devlet perdeleri ve saltanat dereceleri günden güne ileri olsun. Kulların Rabbi onun muradını tez versin. Vezir Ferhat Paşa ise kendisine gönderilen fetihnameye karşılık şu tebriknameyi göndermişti. Gökle bir olan padişah kapısı ve zafer tezgahı olan padişah divanının toprağına yüz sürmekten sonra bu değersiz kimsenin arzı budur ki. Hala gökyüzüne yükselen dergahından Çavuş Ali kullarıyla alemin itaat ettiği hükmü ulaşıp cihanın padişahı. Yerin ve zamanın hüküm sürücüsü Allah mülkünü daim etsin, Hazretlerinin Allah'ın tevil gerektirmeyen kelamı ve ayetlerinin delilleri gereğince büyük sevaplar kazanmak ve ahiret azığı toplamak kastına yönelmiş padişah, günahkar fırkası olan uğursuz Macar kafirleri ki peygamberin peygamberliğini inkar ederler, koparıp ezmep sebebi için yönelmeye niyetlenildi. Uğurla ve sonu zafer olan askerlerle menziller geçilirken padişahın isteğiyle Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa, Allah büyüklüğünü daim etsin, Rumeli askeriyle merhum İsa Bey'in yaptığı burçları gökyüzüne ulaşan ve temelleri yerin dibinde olan Böğürdelen Kalesi daha sonra bir şekilde kafirlerin eline düşmüşmüş. Onun ele geçirilmesi konusunda çaba harcamak için gönderilmekle ardından kalan asker ordugahla padişah bayrağıyla iki menzilde durmayıp kaleye erişmek üzereyken Ahmet Paşa kaleye ulaşmıştır. Rumeli yiğitleriyle hemen o anda her taraftan kaleye yürüyüp savaş gürültüsü ve kavga sesi ayyuka çıkmış, nihayet zafer rüzgarı zaferden tarafa eserek Şaban ayının ilk günü kale fetholundu. İçinde olan şeytanların soğuk kalplerinde biten küfür ağacı Rumeli gazilerinin ateş saçan kılıçları ile dağıtıldı. Allah'ın yardımı ile sağlam kale yine bundan böyle padişahın korunmuş mülküne katıldı. Böğürdelen Kalesi de fethedilmekle sadece Macarların değil, Frangistan'ın belki de bütün Kafiristan'ın böğürleri delindi. O gün fetih ve talih müjdecisi zafer bayrağını karşıladı. Aynı ayın 3. gününde kale önünde Beylerbeyi ile birlikte olan askere katılındı. Ondan sonra askerler sel gibi Sirem Adası'na geçti. Sonra etrafa akıncılar gönderilip birkaç günlük yola kadar olan kafir vilayetleri yıkılıp yakıldı. Ele geçirilen kafirlerin bir kısmı kılıçlara yem edildi. Kimilerinin çoluk çocukları esir edilerek ganimete doydular. Kafir memleketlerinin kilidi konumunda şeytanın sığınağı Tuna ve Sava'nın birleştiği yerdeki büyük Belgrad Kalesi, yüksekliği ayyuka çıkmış, burçları ve bedeni zuhal yıldızı ile bir, belki kulesi parlak yıldızlardan ve kubbesi göklerden daha üstün, uzun ve geniş hendeyi akıl sahiplerinin fikirlerinden daha derindir. Sağlam akıl kanadı, zeminin derinliğinde 1000 yıl uçsa, sonunda ulaşması hayal olup, eski zamanlardan şu ana kadar açamayıp büyük ecdat fethini Anka'yı avlamaya eşdeğer ve kalenin fethini yıldızların burcuna benzederek fethine girişip ve kurtarılmasına gayret göstererek anılan ayın 26. çarşamba günü kalenin karşısında yıldırım gibi süratli kalabalık askerler güruhu ve dağ gibi heybetli, deniz gibi ulu gaziler uğurlu padişahla Sava soyunun olduğu yerdeki Zemin adlı hisara indiler. Bir taraftan Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa, diğer taraftan Vezir Mustafa Paşa, karşısında Tuna suyunun ötesinde Rumeli Beylerbeyi hücum edip her tarafından savaş ulaşıp, top ve tüfek kale halkına ölümü hatırlatıp, kara tarafından da metrisler inşa edilip her yönü kuşatıldı. Tüfekçiler kafirler üzerine ebabil kuşları gibi ateş yağmuru yağdırdı. Toplar ile baştan başa delik deşik edildi. Fetih kapıları açılarak mübarek Ramazan ayının 5. günü Allah'ın yardımı padişahın himmetiyle varoş fethedildi. Ancak içindeki kafirler boyun eğmeyip inat ve direnişlerini ilan ettiler. Aslan atılışlı padişahın şimşek gibi olan hiddeti baş gösterip tekrar kurtarılan varoşu içinde ve diğer taraflardan yine toplar hazırlanıp her biri gök gürültüsü gibi ateşler saçıp dumanından gökler karardı. Bir bir gedikler açıldı, tüneller kazıldı. Ondan sonra 3 kez daha saldırı olup kafirler sıkı baskı altına alındı. Tünelin birisine konulan lağım ateşlendiğinde burçlar yıkıldı ve fetih bayrakları her yerden parladı. Kafirler canlarını kurtarmaya aman talebinden başka yol bulamayıp kendi seçimleriyle ve 1000 türlü kırgınlık ve zillet ile gelip hilafet divanı halkına ve şanlı devlet erkanına saltanatın şefaatini istemeye teşebbüs ettiler. Cihan Padişahı Hazretlerinin kılıç artıkları, kafirlerin kurtulması konusunda fermanı çıkıp adı geçen kale kafirlerin faydasız ve pis varlıklarından temizlendi. Kiliseleri İslam mescidine ve sapıklık ve karanlıkları şeriate çevrildi. Ertesi gün zafer kazanmış askerlerle cuma namazı kılınıp padişahın ismine hutbe okundu. Bahsedilen kalelerden başka, burçları Ülker yıldızına, binasının yerin derinliklerine ulaşan nice kaleler, kendilerine bağlı belde ve topraklar, nehirleri, dağları, tepeleriyle Allah'ın inayeti sayesinde fethedilerek korunmuş Osmanlı topraklarına katılıp, padişahın sahip olduğu iklimlere dahil olduğu bildirilmiştir. Yüce Allah tarafına kıyassız hamd ve şükür olup, Padişah Hazretlerinin uzun devletinin devamı duasında ve bu büyük fethin işitilmesinden cümle halk, özellikle de ayak basılan bu topraklar o kadar sevindi ki, hızlı kalemin 1000'de 1'ini yazması düşünülemez. Yüce Allah'tan dilenen budur ki, bu büyük fetih nice bol fetihlere yol açsın. Padişah Hazretlerinin düşmanları mağlup ve mahvolsun. Yüce saltanatı sevinçli ve fetih bayrakları ölümden sonraki diriliş gününe kadar dalgalana. Hazreti Muhammed, onun temiz ailesi hakkı için amin. Şehzadelerin ölümü. Kanuni Belgrad'ı fethetmişti ama dönüş yolunda oğulları Şehzade Murat ve Şehzade Mahmud'un öldüğünü haber aldı. Muhtemelen 9 yaşında olan Şehzade Mahmud en büyük oğluydu. Şehzade Murad'ın ise yeni yürümeye başladığı rivayet edilir. Bu haber padişah için bir yıkımdı. Zaferin sevincini yaşayamadan 2 oğlu ölmüştü. Kanuni'nin hayatta artık tek oğlu kalmıştı, Şehzade Mustafa. Şehzadenin annesi Çerkes Karadağlı veya Arnavut olduğu söylenen ve Manisa'da valiyken padişahın hasekisi olan Mahidevran'dı. Ancak birkaç ay sonra Hürrem Sultan'ın Şehzade Mehmet'i doğurmasıyla Şehzade sayısı 2'ye çıktı. Diplomatik mücadele. Kanuni Sultan Süleyman henüz Belgrad'dayken 10 Eylül 1521'de Rodos Şövalyelerinin yeni ustadı azamları Philippe Villiers de Lisle adama Belgrad'ın fethini haber veren fetihname gönderildi. Üstad-ı Azam bu yazıyı kendine ve adaya karşı planladığı şeyleri açıkça ortaya koyan gizli bir tehdit gibi gördü. Bu yüzden sultana aynı şekilde cevap verdi. Kanuni bunun üzerine Rodos'a gönderdiği 2. mektupta, "Mektubumu anladığına nasıl sevindiğimi anlatamam. Belgrad'da kazandığım zaferle henüz yetinmediğimi bilesin. Bir zafer daha umuyorum. Hatta bu zaferi kendime vaat ediyorum ve sürekli düşündüğüm sen de bu zaferden haberdar olasın, dedi. Üstad-ı Azam'ın bu açık savaş ilanına cevabı ise şöyle oldu. Beni düşünmüş olduğun rahatsız etmiyor. Zira ben de seni düşünüyorum. Yine Belgrad zaferinden bahsediyorsun ve bununla yetinmeyeceğini, başka bir zafer daha kazanmayı umut ettiğini söylüyorsun. Hatta bu zaferi kendine söz veriyorsun ve savaş başlamadan ilan ediyorsun. Hayal kırıklığına uğramamaya bak. Zira acele kurulan hayaller hiçbir yerde savaş olduğu kadar başarısızlığa götürmüyor şeklindeydi. Rodos'un fethi. Rodos meselesi için toplanan divanda üyelerinin çoğu adanın fethinin zor olduğunu söyleyerek sefere sıcak bakmadılar. Ancak Vezir-i Azam Piri Paşa adanın Avrupalı Hristiyanlardan herhangi bir yardım alamayacağını ve Belgrad'ı fethettik, burayı da fethederiz diyerek seferi savundu. Bunun üzerine bazı vezirler Fatih Sultan Mehmet zamanında adanın alınamadığını hatırlattılar. Piri Paşa bu itiraz üzerine Osmanlı donanması ve kara ordusunun o döneme göre daha ileride olduğunu söyledi. Kanuni, Mısır'la İstanbul arasındaki gemilerin korsanların eline geçtiğinden haberdar olduğundan ve Osmanlı kıyılarının güvenliğini Rodos alınmadan sağlanamayacağını bildiğinden sefer kararını destekledi. Padişahın Vezir-i Azam'a destek vermesiyle sefere karar verildi. Sefer kararı alındıktan sonra büyük bir hazırlık yapıldı. Ardından ordunun bir kısmı donanma ile sefere çıkarken bir kısmı da Kanuni ile birlikte karadan Marmaris'e doğru yola koyuldu. Bu sırada durumundan şüphelenilen Dulkadirli Şehzuvaroğlu Ali Bey'in üzerine de Ferhat Paşa gönderilmişti. Padişah yoldayken Şehzuvaroğlu Ali Bey'in çocuklarıyla birlikte öldürüldüğü haberi geldi. Donanma Çanakkale Boğazı'ndan çıkmadan önce Sultan Süleyman, Kur'an'ın hükümlerini yerine getirmek için Rodos'un Üstad-ı Azam'ına 1 Haziran'da resmen savaş ilan etmişti. Üstad-ı Azam'ın bu yazıya verebileceği tek cevap, Rodos şövalyelerinin şerefini ve adanın özgürlüğünü elindeki bütün imkanlarla savunacağıydı. Şövalyeler bir taraftan adanın surlarını kuvvetlendirirken, bir taraftan da Avrupalı Hristiyanlardan yardım istediler. Donanma daha önceden adaya gelmiş ve kuşatma başlamıştı. Karadan giden birlikler de daha sonra Marmaris'ten adaya gemiyle geçirildiler. Rodos Kalesi top atışıyla alınmaya müsait değildi. Piri Paşa toprak dolu çuvallarla kuleler yapıp üzerlerine tüfekçiler koyup surlarından ateş eden şövalyeleri taciz etti. Kaleye doğru lağımlar da kazıldı ancak Rodoslular da karşı lağımlar kazarak surları yakacak bu teşebbüsleri akim bıraktılar. 7 ay geçmesine rağmen kalenin alınmasında önemli bir aşama kaydedilememişti. 2 defa büyük hücum yapılmış fakat başarılı olunamamıştı. Bu sırada havalar bozmaya ve yağmurlar yağmaya başlamıştı. Yağmur çokça yağdığı için seller meydana geldi ve bu durumda kuşatmayı güçleştirdi. Ancak bu kadar emek çekildikten sonra kış geldi diye dönülemezdi. Divan toplantısında Rodos'ta kışlanmasına ve Ferhat Paşa'nın da buraya gelmesine karar verildi. Adaya Ferhat Paşa'nın askerleriyle gelmesi üzerine şövalyeler direnemeyeceklerini anladılar. 26 Aralık 1522'de Rodos şövalyelerinin adadan gitmeleri karşılığında ada teslim alındı. Başta St. John Kilisesi olmak üzere adadaki kiliselerin çoğu camiye çevrildi. Kale zindanlarındaki 6000 Müslüman esir kurtarıldı. Rodos'a bağlı Bodrum Kalesi ve Rodos'un çevresindeki küçük adalarda Leryoz, İstanköy, Kelemez, İncirli, İleki, Herke, Limonya ve Sömbeki gibi adalarda bulunanlar gelerek Osmanlı'ya tabi oldular. Kanuni, Rodos'u teslim alınca ilk iş olarak Cem Sultan'ın oğlu Murat ile torunu Cem'i buldurtup öldürttü. Ancak Cem Sultan'ın bir oğlu kaçmayı başarmıştı. Kanuni ancak 1523 Şubat'ı başlarında İstanbul'a geri dönebildi. 1522'de Rodos'un fethedilmesi, Batı ve Orta Avrupa'daki devletlerin gözlerini Türklere çevirmelerine sebep oldu. Rodos'un Osmanlı hakimiyetine geçmesiyle ilgili 1522-1523 yıllarında 80 tane kitap ve broşür yayınlandı. Kanuni'den itibaren Osmanlı İmparatorluğu Avrupa için gerçek bir tehlike oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun daha sonra Avrupa'daki François-Şarken çekişmesinden dolayı yönünü iyice Avrupa'ya dönmesi ve Mohaç Muharebesi ile Macaristan'ın fethi üzerine herkes Türklerle ilgilenmeye başladı. Bu konuda ardı ardına kitaplar basıldı. Kanuni'nin 1529'daki 1. Viyana kuşatması ile tehlikenin nefesini iyice enselerinde hisseden Avrupalılar Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ilgilerini daha da arttırdılar. Rodos Fetihnamesi. Rodos'un fethinden sonra Bursa Kadısı Mevlana Abdülkadir'e şu fetihname gönderilmişti. Müslüman kadılarının kadılıkta daha bilgilisi, birliği koruyanların iyisi, iyilik ve ilmin madeni, bütün halkın üzerinde Allah'ın delili, peygamberlerin ilminin varisi, Mevlana Abdülkadir Allah ilminin derecesini arttırsın, yüce ferman eline geçince, ulaşınca biline ki. Zaferle sonuçlanan saltanatımın başlangıcı ve hilafet menşurunun ortaya çıkarılmasından şu ana kadar bütün gayretimi Allah'ın yardımı ile dini bildirmeye, küfür ve zulüm belirtilerini ezmeye sarf ettim. Keskin gayret, gaza ve cihat kılıcımın da fesat huylu kafirlerin kafaları ve cesetleri üzerinde bulunması güzel adetlerimden olduğundan, uğursuz Rodos Kalesi'nin fethi için ölüm araç gereçleri dolu dağ gibi gemiler ile vezirim Mustafa Paşa'yı gönderdim. Arkasından ben de saltanat kapısı İstanbul'dan Üsküdar'a geçtim. Bayrakların bir menzilde iki gün kalmayarak aralıksız yürüdüm. Mustafa Paşa da fermanım üzerine anılan gemilerle zafer kanadını açıp Allah'ın yardım rüzgarı önüne düşüp nice gün gidip sonunda uygun rüzgar ile Rodos Adası'nın kalesine ulaştı. Özen ve gayret adımlarını acele atarak hemen gemilerde olan askerleri, topları ve diğer savaş aletlerini çıkarttı. Ben de menzilleri geçerek ulaşmaktayken iyi tedbir icabı Veziri Mehmet Paşa'yı bayraklarımdan önce gönderdim. 2-3 menzillik yer kaldığından o da fermanım üzere yola koyulup adı geçen adaya ulaştı. Yaratılışında olan mertlik ve yiğitliği ortaya koyarak iyi tedbir ve ileri görüşlülüğü ile fetih sonucunun başlangıcını tertip etmeye kendini adadı. Anılan hisarın kuşatılmasına uygun olan yerleri görüp Mustafa Paşa ile Rumeli Beylerbeyi Ayaz Paşa ve Anadolu Beylerbeyi Kasım Paşa, Yeniçeri kullarımın ağası Bali Ağa, yanlarında bulunan Rumeli ve Anadolu askerleri ve Yeniçeri kullarım ile ansızın hisarı kuşattılar. Savaş araç ve gereçlerini her tarafından kurup savaşmaktayken ben de bayraklarımla Menteşe Sancağı'ndan Marmarosi adlı iskeleye geldim. Bir gün sabah erkenden sayısı belirsiz askerlerimle hilal görünüşlü gemiye binip adı geçen adaya indim. Ovaları ve dağları ile burası İslam'ın doğuşundan ta bu zamana kadar parlak kılıçlı, şöhretli padişahlardan bile gizli kalmıştır. Hisarın doğu tarafı Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa, Rumeli ve Anadolu sancaklarının bazılarının beyleri, sipahileri, Yeniçeriler, Mısır tarafından gelen Çerkezler ve gönüllüler ile kuşattı. Bütün deniz yolcularının zarar kaynağı, tüccarların kanını döken hastalık halindeki Rodos Kalesi, İslam'ın ortaya çıkışından şu ana kadar ele geçirilmesi hayalden bile saklı olup sağlamlığını anlatmakta akıllara acizdir. Duvar ve kapılarının uzunluk ve genişliğini takdir etmekte alimlerin aletleri yetersiz kalır. Hendeğinin derinliği vehim dürbününün göstergesi, çatısının uzaklığı göğü kıskandırır, kale duvarı güneşin tacıyla arkadaş, kulesinin başı semanın durağıdır. İçinde olan puta tapıcılar ve İslam'a direnenlerin kalp gözlerinin basiretsizliği, doğu ve batıların sultanlarının kesin kılıçlarının ağızlarındaki salyalarını akıtır. Bunca yıldan beri hiçbir kale fethedici padişaha zaptı nasip olmayıp bu haliyle padişahların hasret çektiği bir yer olup kalmıştır. Her tarafı askerlerimle dolu olup bütün yönlerden üzerine asker sevk edilip çeşitli yerlere yıldırım tarzlı toplar kurulmuş, savaş gürültüsü göklere ulaşmış, her topun fil gibi kükreyişi ve İsrafil'in suğuru gibi olan sesini duyanlar tam bir korku ve dehşete düşerlerdi. Hava topları üzerine uçuşan şahinler gibi o alçakların kafaları üzerine iner çıkar, sabah akşam gök kubbeden başlarına taşlar yağdırırdı. Savaşın dehşetinden, top ve tüfek korkusu yüzünden, kalenin beden ve burçlarından hiçbir kafirin başını kaldırmaya canı yoktu. Kısaca bu şekilde sürekli nice günler ve geceler sabahtan akşama kadar savaş oldu. Ancak fetih kapıları asla açılmadı. Sonra kalenin üzerine dağ gibi topraklar sürüldü, burçlar inşa edildi, hendekler oluşturuldu ve kale hendeğine varıldı. 928 Zilkadesi'nin 3. gününde 4 Ekim 1521 bir kere daha saldırı yapılıp iki taraftan kılıç ve yağmur gibi tüfek aktarıldı. Asker sel gibi hisar duvarlarının üzerine aktı. Hücum edip bazı kulelerine ve duvarlarına lağımlar koyup ateşlediklerinde hisarın bedeni güz yaprakları gibi dökülüp alçak gönüllülük belini büktü. Dayanma güçlerinin sebebi olan sağlam duvarlar yıkılıp tarumar oldu. Ancak içinde olan lanetli kafirlerin şer dolu kafalarındaki gururları kırılamadı. Gazilerin üzerlerine taş, odun ve toptan başka bulduklarını atıp bu şekilde isyanları gittikçe arttı ve dirençlerini kırmak asla mümkün olmadı. Fakat samimiyetimin tamlığı sebebiyle ve Allah'ın yardımı ile günden güne tahrip ve baskıyı arttırdım. Yığılan toprakların üzerinden ve hendek kenarlarından ejderha suratlı toplar kuruldu. Dehlizlerin ve hendeğin içinden duvarın altına girilip temel kazıldı. Hisarın ve duvarın birçok yeri baştan başa tamamen yıkılıp yerle bir oldu. Fetih kapıları açılıp hemen evlerinin ve çarşılarının içine girildi. Kurdukları hendekler ve metrisler bozulup yıkıldı. 929 yılı Muharrem ayının 10. günü 29 Kasım 1522 olan Aşure gününde bir kez daha saldırı yapılıp ok yağmuru ve intikamın bela okları o kötülerin üzerine yağdı. Topların kıvılcımlı dumanları ayyuka çıkıp askerin coşkusundan uçan kuşlar bile sakındı. Her yerleri yıkılıp manzaraları toz ve toprağa karışıp eşsiz benzersiz kubbeleri yerle bir oldu. Ancak boğazlanların tepki hareketi gibi inatlarına geri dönüp şükürsüz canlarının korkusundan uzun ellerini her nesneye sokup ateş gibi asilik ettiklerinden gazap ateşi yakılarak gecikmeksizin bela taşları gibi her taraftan tüfek, kılıç ve diğer savaş aletleriyle saldırıldı. Top gülleleri nice taşları havaya uçurup bela dalgası üzerlerine öyle bir salındı ki inatları onu def etmeye yetmedi. Sarsıntının çokluğundan o mahvolmuş topluluk hisarları ile deniz dalgasının girdabına kapılan gemiye döndüler. Sonunda bu musibetli durumdan kafirlerin dünya kilisesi başlarına yıkılıp çanlarına ot tıkandı. Putları yenilip her biri nehirlerin timsahı iken kertenkeleye, belki de değersiz karıncaya dönüp, aman dilemenin sağlam kalesine girmeyince mahvolmanın pençesinden kurtulmaya çarelerinin olmadığını bildiler. Zorunlu olarak asıl önderleri olan Miguel Mastor'u diğer önde gelen askerleriyle devlet erkanımın şefaat eteklerine yapışarak aman kapısını çalıp af rica ettiler. Kalenin anahtarlarını getirip teslim eyledikleri için padişahlara yakışır himmetim gereği savaştan kurtulan kafirlerin canlarına ve mallarına, çoluk çocuklarına aman bağışlayıp memleketimin diğer halkı gibi yerli yerinde bırakıldılar. O uğursuzların ellerinde hapsedilmiş Müslüman esirlerden hayatta olan küçük büyük genç yaşlı kaç kişi varsa esaretten kurtarıldılar. Yüce Allah'a hamdolsun, bunca yıldan beri türlü pislikler, kafir ve sapıklık içerisinde olan Sarp Rodos Kalesi, Yüce Allah'ın yardımı, İslam askerlerinin gayretleriyle temizlenerek put tapınakları, iman ehlinin mescitleri oldu. Mekke ve Medine yolları kötü huylu kafirlerden emin oldu. Rodos Kalesi'nden başka İstanköy, Tahtalı, Bodrum ve sair 11 kale de bu bütün adaları, geçitleri, arazileri, kendisine bağlı yerleri, dağları ve tepeleriyle fethedilip tamamen korunmuş ülkemin parçası oldular. Her zaman İslam toprağı, fetih alameti olan bayrağımın direği tarafından zapt edilmiş ve nurlanmış, geniş yeryüzü muzaffer askerlerimce fethedilmiş ola. Öyleyse bu uğurlu ve büyük fetihi sana bildirip seni mutlu kılmak için kulum Çaşnigir Ahmet gönderildi. İnşallah tebliğ edilince çeşitli şenlikler edip şehri süsleyip etrafa da bu sevinçli fetih haberini ilan ederek devletimin devamı ve saltanatımın sağlamlığı için duası ile meşgul olasın. Şöyle bilesin ve yüce nişanıma itimat edesin. 929 yılı Safer ayı başlarında Aralık 1522 Rodos Kalesi'nde yazıldı. Vezir-i Azam Piri Paşa'nın azli. Yavuz'un tek Türk Vezir-i Azamı olan Piri Mehmet Paşa, Sultan'ın son Vezir-i Azamıydı. Yavuz'un Vezir-i Azamlarının en ufak hatalarını da öldürtmesi üzerine halk arasında kızılan insan için Sultan Selim'e vezir olasın deyişi söylenmeye başlamıştı. Seleflerinin durumuna düşme ihtimalinin büyük olduğundan bir gün Yavuz'a kendisini ne zaman öldürteceğini sormuş, Yavuz da bu soruya şakayla karışık olarak yerine uygun birini bulamadığını, bulduğu gün öldürteceği cevabını vermişti. Yavuz döneminde kellesini kurtaran Piri Mehmet Paşa, padişahın ölümünden sonra Kanuni'ye de bir süre vezir-i azamlık yapmıştı. Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul'a döndükten sonra ikinci vezir Ahmet Paşa'nın entrikalarıyla görevden aldığı Piri Paşa'nın yerine, daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde ve genel teamüle aykırı olarak çocukluktan itibaren beraber büyüdüğü İbrahim Ağa'yı has odabaşılıktan vezir-i azamlığa getirdi. Makbul İbrahim Paşa. Kanuni Sultan Süleyman'ın ikinci veziri azamı olan ve Pargalı, Frenk, Maktul, Makbul gibi ünvanlarla tanınan İbrahim Paşa, 1494'te bugünkü Yunanistan'ın Parga adlı şehrinde bir balıkçının oğlu olarak doğmuştu. Çocukken korsanlar tarafından kaçırılıp Manisa'da dul bir kadına satıldı. Kadın İbrahim'in iyi bir eğitim görmesini sağladı. İbrahim müzik alanında çok yetenekliydi ve bu konuda eğitim gördü. Kanuni Sultan Süleyman şehzadeliği sırasında Manisa'da Sancakbey'i iken tesadüfen İbrahim ile tanıştı. Şehzade Süleyman İbrahim'i sarayına aldırdı ve ikisinin arasında günden güne artan bir dostluk oluştu. Kanuni Sultan Süleyman Manisa'dan İstanbul'a gelip tahta çıktığında çok güvendiği sırdaşı İbrahim'i de beraberinde getirdi. İbrahim padişaha olan yakınlığı ve zekası sayesinde sarayda iktidar basamaklarını hızlı bir şekilde çıktı. Rumca, Farsça ve İtalyanca bilen İbrahim, Roma'ya direnen Anibal'in ve Büyük İskender'in hikayelerini okumaktan hoşlanıyordu. Avrupa'daki olayları yakından takip ediyor, her fırsatta bilgisini padişaha hissettirmekten de geri kalmıyordu. Kanuni Sultan Süleyman çok güvendiği sadık kulunu Topkapı Sarayı'nda da yanından ayırmadı. 1521'de Belgrad seferine çıkarken masraflarını bizzat kendisi karşılayarak at meydanındaki Sultanahmet, İbrahim Paşa Sarayı'nın temellerini attırdı. Padişahın bir saray yaptırması İbrahim Ağa'yı çok onurlandırdığı gibi nüfuzunu ve itibarını da arttırmıştı. İbrahim Ağa kısa süre sonra has odabaşı ve Şahinciler ağası olmuştu. İbrahim Ağa 1522 yılında Rodos seferine katıldı. Sefer dönüşü 2. Vezir Ahmet Paşa'nın entrikalarıyla görevden alınan Piri Paşa'nın yerine daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde ve genel teamüle aykırı olarak has odabaşılıktan Vezir-i Azamlığa getirildi. Vezir-i Azamlığın yanı sıra Rumeli Beylerbeyi de İbrahim Paşa'ya verildi.